Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kureyş suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu evin Rabbine kulluk etsinler ki O, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yeni akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 26 Tir 1400, Hicri Gamiri 6 Zülhicce 1442 ve Miladi Takvimle 17 Temmuz 2021 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, mutfak kültürü, İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti destekleyici yaklaşımı, Suudi Arabistan'da kültürel reformlar ve Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Tuğ General İlhami, bilimsel büyüme ve kalkınma savunma kuvvetlerinin ana önceliklerindendir dedi. Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem meydana gelirken Türkiye'nin birçok yerinde orman yangını çıktı. Putin, aşı üretimi ve dağıtımının önünü kesen bariyerler kaldırılmalı dedi. Siyonist İsrail askerlerin saldırısında 282 Filistinli yaralandı. Lavrov, Afganistan'daki Amerikan misyonu başarısız oldu dedi. Şimdi haberler.
İslam mezheplerinin yakınlaştırma kurumu Genel Sekreteri, Mısır'daki Kum ve El-Eshad dini medreseleri arasındaki güçlü iletişim ve işbirliği, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar için tekfircilik ve aşırılığa karşı mücadelede faydalı sonuçlar doğurabilir dedi. Hucetül İslam Hamid Şehriyari, Tahran'da düzenlenen İslam mezheplerinin yakınlaşmasında bilim ve kültür merkezlerinin rolü adlı uluslararası sanal oturumda İslam'ın Müslümanları kardeş olarak adlandırdığını, böylece duygusallığı güçlendirdiğini belirterek İslam mezheplerinin yakınlaşması çağrısı diğer mezheplere karışmak ve tek mezhep olmak anlamına gelmez. Ancak yakınlaşma kavramı önyargısız bir arada yaşamaya çalışmaktır dedi. İslam İnkılabı rehberinin Sünnilerin kutsallarına hakaret için yasaklanmasıyla ilgili fetvasına da değinen Şehriyari, Mısır'daki Kum İlahiyat Fakültesi ile El-Eshar Üniversitesi arasındaki ilişkiye dair bazı noktalara dikkat çekerek, bu iki kurum arasındaki güçlü ilişki ve işbirliği önümüzdeki süreçte faydalı sonuçlar doğurabilir. İslam dünyası ve dünyadaki Müslümanlar için terörizm ve aşırılık, tekfir ve terörle mücadele ve savaşın önlenmesi ve İslam ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi ve farklı mezheplerin kutsallarına hakaretin önlenmesi için işbirliğinin güçlendirilmesini beraberinde getirir dedi.
İslam mezheplerinin yakınlaştırma kurumu genel sekreteri dün bazı Afgan alimlerle telefonla görüştü. Hücetül İslam Şehriyari telefon görüşmelerinde Afganistan'daki mevcut durumu incelerken Afgan krizinin tek çözümünün diyalog ve barışa giden adil bir yol olduğunu belirtti. Şehriyar'ı telefon görüşmelerinde meselelere rasyonel olarak bakılması gerektiğini ve Afganistan'da etnik totaliterliğin çözüm olmadığını vurguladı. Şehriyar'ı savaşın tüm etnik grupların düşmanlarının arzusu olduğunu belirterek Afganistan'a dahil olan gruplar silahlarını bırakmalı, Afganistan'ın siyasi sistemini Afganların kendileri tarafından şekillendirmek için gelecekteki siyasi sahneye katılmalılar dedi. Şehriyar'ı Afgan alimlerin ülkenin mevcut sorunların çözümündeki rolüne de değinerek Afganların halk aracılığıyla diyalog, demokrasi ve halktan yararlanarak ortak akılcı bir çözüme ulaşabilecekleri ümidini dile getirdi. Bu telefon görüşmelerine Afgan alimler de Hüccetül İslam Şehriyar'ı ile telefon görüşmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtirken mevcut durumda Afgan grup ve aşiretlerin birliğine çağrıda bulundular.
101 Pakistan uyruklu İran'a yasa dışı giriş nedeniyle ülkelerine geri gönderildi. Muhabirimizin bildirdiğine göre geçerli belgeleri olmadığı için gözaltına alınan tüm bu Pakistan uyruklar sınır kontrol noktasında Pakistan sınır muhafızlarına teslim edildi. İran'a yasa dışı yollardan giren Pakistanlı kaçak göçmenler her zaman iki ülke için büyük sorunlara yol açmakta. Bazen tehlikeli yollardan ve güvensiz yollarla yasa dışı göç onların hayatlarını kaybetmelerine neden olmakta. Korona krizinin başlaması ve bunun sonucunda ortaya çıkan ekonomik ve geçim sorunları nedeniyle Avrupa ülkelerine seyahat etmek amacıyla İran'a ve ardından Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Pakistan uyrukların sayısı arttı. Geçen ay en az 682 Pakistan uyruklu İran'a yasa dışı girişten dolayı tutuklandı ve sınır dışı edildi.
İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Bilimsel Büyüme ve Kalkınma Savunma Kuvvetleri'nin ana önceliklerinden biridir dedi. İSNA Ajansı'na göre İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Rıza İlhami, dün yaptığı açıklamada savunma kuvvetleri komutanları ve personelinin hava sınırlarını modern yöntemle öğrenerek yetkiyle savunması gerektiğini vurguladı ve bilgi, teknoloji ve bu kuvvetin personelinin bilimsel ilerlemesi için savunma kuvvetindeki yol haritası savunma gücünü daha da arttıracaktır dedi. İranlı askeri yetkili ayrıca İran hava sahasını savunmak için bilimi geliştirmek, genç ve devrimci güçlerin bilgi ve becerilerini sürdürmek için atılan büyük adımlar herkes için gurur kaynağı olmaktadır dedi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev görüşmede Türkiye halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde güçlü bir kenetlenmeyle ortaya koyduğu büyük direniş sayesinde FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin bertaraf edildiğini belirtti. Erdoğan da Aliyev'e gösterdiği dayanışma dolayısıyla teşekkür etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı mutlu günlerde ve zor günlerde Ankara ve Bakü'nün her zaman en iyi dostluk ilişkilerine sahip olacağından eminim dedi. Erdoğan da iki ülke arasında her alanda işbirliği çağrısında bulundu.
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı AFAD, Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ergani olarak belirlediği deprem saat 11.44'te meydana geldi. Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğündeki deprem yerin 13.80 kilometre derinliğinde oldu.
Türkiye'nin güneyi ve güneydoğusundaki yaygın yangınlar 250 hektardan fazla ormanı küle çevirdi. Hatay, Mersin, Osmaniye, Diyarbakır, Adana ve Kahramanmaraş illerinde 20 ormanlık alanda Perşembe günü öğle saatlerinde başlayan yangının hızı rüzgarın şiddetiyle daha da arttı. Türk yetkililer yangının nedeni hakkında henüz bir açıklama yapmadı ve soruşturmalar devam ediyor. Bazı resmi olmayan raporlar ormanlık alanlarında çıkan yangınların kasıtlı ve sabotaj olduğunu gösteriyor.
PKK, Kuzey Irak'ta 5 Türk askerinin öldürüldüğünü iddia etti. Fars Haber Ajansı'na göre PKK yaptığı açıklamada Irak Kürt bölgesinin kuzeyindeki Badinan bölgesinde El Gerilla alanına düzenlenen operasyonda 5 Türk askerinin öldürüldüğünü iddia etti. Bu arada Türk İstihbarat Servisi Irak'ın kuzeyindeki Duhok bölgesinde Irak'tan Türkiye'ye patlayıcı madde sokmaya çalışırken iki PKK üyesinin öldürüldüğünü bildirdi. Türk ordusu Kuzey Irak'taki PKK mevzilerine yönelik yasa dışı saldırılarını sürdürürken Irak hükümeti saldırıları Irak'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak defalarca kınamış bulunuyor.
Türkiye Sağlık Bakanlığı'nca günlük koronavirüs tablosu paylaşıldı. Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 229.582 COVID-19 testi yapıldı. 6.918 kişinin testi pozitif çıktı. 35 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 5.084 oldu. Sağlık Bakanlığı'nın sağlık hizmetlerinin Kurban Bayramı'nda kesintiye uğramaması için yayımladığı genelgede COVID-19 salgınıyla etkin mücadele edilmesi ve bu süreçte sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi amacıyla tüm sağlık çalışanlarının her zaman olduğu gibi büyük fedakarlık ve üstün gayretle ekip anlayışı içinde görev yapmaları gerektiğini işaret edildi. Sağlık Bakanı Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda COVID-19 ile mücadelede 18 yaş ve üstü nüfusun 1/3'üne yakınının 2 doz aşısının tamamlandığını bildirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği ülkelerinin liderleriyle gerçekleştirdiği toplantıda aşı üretimiyle dağıtımının önünü kesen bariyerlerin kaldırılması gerektiği çağrısını yaptı. Putin, APEC ülkelerinin liderleriyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği bir toplantıda ülkesinin aktif bir biçimde teknoloji transferi yaparak diğer ülkeleri Rus aşılarını üretmeye teşvik ettiğini belirtti, ancak süreci yavaşlatan bariyerlerin kaldırılması için yapılması gerekenler olduğunu da ekledi. Putin, Asya Pasifik bölgesinde aşı üretimi için yeni imkanlar yaratmak ve aşı üretimiyle dağıtımın önünü kesen idari engelleri ve diğer engelleri kaldırmak konularında beraber çalışmaya devam etmemizin çok mühim olduğuna inanıyorum, dedi. Rusya Devlet Başkanı, testlerin, aşıların, ilaçların ve koruyucu gereçlerin her yerde dünyanın her noktasında bulunabilmesi ve eşit bir biçimde dağıtılması sorununu aşabilmiş değiliz eleştirisini yaptı. Putin ayrıca ülkesinin pandeminin olumsuz sonuçlarının üstesinden geldiğini ve ekonominin de büyük ölçüde toparlandığını kaydetti. Putin, Rusya'da koronavirüse karşı geliştirilen aşılardan her birinin güvenli ve etkili olduklarını da sözlerine ekledi.
Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerinin Azerbaycan Cumhuriyeti güçlerine ateş açtığı haberlerini yalanladı. Muhabirimizin verdiği habere göre Ermenistan Savunma Bakanlığı dün öğle saatlerinde Azerbaycan Cumhuriyeti güçlerinin Ermenistan'ın Yaraşlı sınır bölgesindeki Ermeni güçlerine ateş açtığını ve Ermeni güçlerin de bu ateşe karşılık verdiğini bildirdi. Ermenistan Savunma Bakanlığı saldırılarda can kaybı olmadığını belirtti. Ermenistan Savunma Bakanlığı 2 gün önce Azerbaycan Cumhuriyeti güçlerinin Ermeni güçlerine ateş açtığını belirterek saldırıda bir Ermeni askerinin öldüğünü bildirdi. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında 27 Eylül 2020'de tartışmalı Dağlık Karabağ bölgesinde Kasım ayında Rus müdahalesiyle sona eren çatışmaların ardından iki ülke defalarca birbirini ateşkes ihlal etmekle suçladı.
Filistin Kızılayı dün gece Batı Şeria'daki Nablus'un güneyindeki Beyta kasabasında Filistinli göstericilere saldıran Siyonist güçlerin bu terör girişiminde en az 282 Filistinlinin yaralandığını duyurdu. Batı Şeria'daki Nablus'un güneyinde Beyta kasabası dün işgalci Siyonist rejimin yasa dışı yerleşim yerlerine karşı Filistinlilerin tezahüratlarına sahne oldu. Siyonist rejim, uluslararası toplumun iradesi ne olursa olsun Siyonist yerleşimler inşa etmeye devam ediyor. Bu konuda Amerika'nın da desteğini alıyor. Bu yerleşimlerin tümü uluslararası hukuka göre yasa dışıdır. Irkçı İsrail rejimi Siyonist yerleşim siteleri kurarak Filistin topraklarının coğrafi yapısını değiştirmeye ve Filistin topraklarındaki hegemonyasını pekiştirmek için onlara Siyonist figürler vermeye çalışıyor.
Birleşmiş Milletler'in Lübnan'daki özel koordinatörü Saad el-Hariri'nin 9 aylık bir aradan sonra kabineden istifa etmesinin ardından Lübnanlıların yeni bir başbakan atamak için mümkün olan en kısa sürede harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Ars Haber Ajansı'na göre Ioana Varnezka, Cuma günü yaptığı açıklamada Lübnan'da hükümet eksikliğinden yakınarak Lübnan kabinesi kurma çabalarının başarısız olduğu bir durumda, Lübnan'da derhal yeni bir başbakan atamak gerektiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Lübnan Özel Koordinatörü, Lübnan'ın benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya olduğunu, hala umut olmasına rağmen artık zaman kaybının olmadığını da sözlerine ekledi. Hariri'nin özür dilemesiyle Lübnan'da hükümet ve yaşam şartları krizlerini tırmandırmaya iten sisli bir siyasi aşama ilişkin korkular çoğaldı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'daki Amerikan misyonunun başarısız olduğunu söyledi. Lavrov, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gazetecilere Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Lavrov, Amerikalılar Başkan Joe Biden'ın teyit ettiği gibi görevlerini yerine getirdiklerini düşündükleri için çekildiler. Elbette Biden durumu en olumlu şekilde sunmaya çalıştı. Ancak herkes misyonun başarısız olduğunu anlıyor. Bu Amerikalılar tarafından da olmak üzere açık bir şekilde kabul ediliyor dedi. Terörün ortadan kalkmadığını, IŞİD militanlarıyla Al-Kaide'nin bir kolunun Afganistan'daki pozisyonlarını güçlendirdiğini belirten Lavrov, uyuşturucu üretiminin ise rekor seviyelere çıktığını, dünyadaki tüm uyuşturucu maddelerin %90'ının Afganistan'dan geldiğini ve bununla mücadele için neredeyse hiçbir şey yapılmadığını vurguladı. Lavrov, Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesine rağmen Moskova'nın, Washington ve Pekin'in yanı sıra Afganistan'daki duruma nüfuz edebilecek diğer ülkelerle çalışmaya devam etmeye hazır olduğunu kaydetti. Rusya Dışişleri Bakanı, Afganistan'da barışın sağlanması için Taliban'da dahil tüm tarafların masada bulunması gerektiğini belirtti.
Almanya ve Belçika'da son iki gündür etkili olan sağanak yağış ve seller nedeniyle yaşanan felakette hayatını kaybedenlerin sayısı Almanya'da 106, Belçika'da da 23'e yükseldi. Almanya'da yaklaşık 1300, Belçika'da da 20 kişiden haber alınamıyor. Her iki ülkede can kayıplarının daha da artmasından endişe duyuluyor. Belçika'da sel felaketinde hayatını kaybedenler için 20 Temmuz'da ulusal yas ilan edildi. Hollanda'da ise nehirlerdeki su seviyesinin yükselmesi üzerine ülkenin güneyindeki kent ve kasabalarında on binlerce ev boşaltıldı. Yaşanan sel felaketiyle ilgili konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Korkarım ki daha kötüsü henüz yaşanmadı" diyerek tehlikenin devam ettiği değerlendirmesinde bulundu.
Amerika, Pekin'in Hong Kong'da uyguladığı demokrasi karşıtı baskı siyaseti sebebiyle Cuma günü 7 Çinli yetkiliye yaptırımlar açıkladı. Amerikan yönetimi Çin'in eski İngiliz kolonisi Hong Kong'da hukukun üstünlüğünü yok etmeye çalıştığını öne sürerek 7 Çinli yöneticiye yaptırım uygulanacaklar listesini aldı. Amerikan Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırımların kapsamına Pekin'in Hong Kong'daki politikalarını uygulamasını sağlayan irtibat ofisinden yetkililer giriyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çinli yetkililerin geçen yıl boyunca Hong Kong'daki demokratik kurumları sistemli şekilde zayıflattığını, seçimleri geciktirdiğini, seçimle göreve gelen yetkilileri devre dışı bıraktığını ve hükümet siyasetlerine muhalefet eden binlerce kişiyi tutukladığını belirtti.
Sırada bültenimizin son haberi var. Küba Devlet Başkanı, bu amaç uğruna milyarlarca doları çarçur ettikleri halde Amerika'nın Küba'yı ortadan kaldırma planı başarısızlıkla sonuçlanmıştır dedi. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel ülkesine karşı Amerikan güdümüyle başlatılan kampanya hakkında yorumlarda bulundu. Canel, Amerika'nın Küba'nın egemenliğini hedef almasının arkasında yatanın Küba halkına dair insani kaygılar olmadığına dikkat çekerek, Başkan Biden Küba halkına dair insani kaygılarda samimi olsaydı, ablukayı sona erdirme yolunda ilk adım olarak Başkan Trump tarafından uygulanan ve ellisi pandemi döneminde yürürlüğe sokulan 243 yeni yaptırımı kaldırabilirdi ifadelerini kullandı.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi, kıymetli dinleyicilerimiz. Sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Kanada'da yerli çocukların toplum mezarlarının bulunması etrafında. Kanada'da toplu yerli çocukların mezarların bulunması devam ediyor. Bu doğrultuda dün medya organları 160'a aşkın çocuğa ait toplu mezarın Kanada'nın British Columbia eyaletine bulunduğunu duyurdular. Bu toplu mezarların bulunması ile Kanada'da öldürülen yerli çocukların sayısı 1000'i aştı. Son haftalarda Kanada'da çocukların toplu mezarlarının bulunması ülkenin yerli Kanadalı çocuklarının 1890-1970 yılları arasında ebeveynlerinden ayrılarak Katolik Kilisesi tarafından işletilen yatılı okullara yerleştirildiği hususunda ciddi şüpheler uyandırdı. Bu projenin temel amacı bu çocukları yerli Kanadalı topluluklardan uzaklaştırmak, ana dillerinin ve geleneklerinin yaygınlaştırılmasını engellemek, onları empoze edilen bir şekilde yetiştirmekti. Dolayısıyla bu çocukların birçoğu bu süreçte intihara girişip yangınlar, uzun ve yoğun çalışmanın getirdiği baskılar, tecavüz, donma ve okuldan kaçmaya çalışmaktan dolayı hayatını kaybetmiştir. 1920'lerde okullara giden insanlardan biri olan George Manuel, bütün yerli öğrenciler açlıktan ölüyordu. Okullar da kışları soğuk ve sağlıksızdı, diyor. Diğer belgeler ayrıca öğrencilerin kızamık, grip, tüberküloz ve diğer bulaşıcı hastalıklara maruz kaldığını ve birçoğunun bu hastalıklardan dolayı öldüğünü gösteriyor. Washington Post mezarların keşfinin Kanada tarihinin en karanlık mevsiminin acı bir keşfi olduğunu ve Kanada'nın yerli liderlerinden birinin ifade ettiği gibi hayal edilemez bir kayıp olduğunu belirtti. Geçen ay boyunca Kanada medyası defalarca yerli çocukların toplu mezarlarının keşfedildiğini bildirerek hükümet ile kilise arasında gerginliğe yol açtı.
Öte yandan Kanada hükümetinin eylemleri ve insani tutumları benimsemesi, bu hükümet tarafından ayrımcılığa yok denilmesi, özgürlüğe bağlılık sloganları, özellikle de son yıllardaki insani tutumlar Kanada hükümetini şimdi de artan bir baskı altına sokmuştur. Böylece Kanada Başbakanı Justin Trudeau konuyu Kanada tarihindeki karanlık ve utanç verici bir dönemin acı verici bir hatırlatıcısı ve büyük bir skandal olarak nitelendirdi. Ancak tüm bu fiyaskoya rağmen bu hususta özür dilemedi. Trudeau, Kanada ve dünya kamuoyunun baskısı altında kalsa da kiliseyi trajediden sorumlu tutmaya çalıştı ve Papa'nın bu hususta özür dilemesi gerektiğini belirtti. Bu arada Papa Francis eski bir Kanada Katolik okulunda toplu mezar bulunmasına ilişkin Kanadalı siyasi ve dini yetkililerin konuyu açıklığa kavuşturmak için işbirliği çağrısında bulundu. Bu konuşmasında Papa, Kanadalılar ve yerli halk ile bu acıyı paylaştığını belirtse de kilisenin bu cinayetlerdeki rolü dolayısıyla özür dilemedi. Kanada'da ard arda toplu mezarların bulunması Kanada hükümeti ve Batı dünyası için büyük bir skandal haline geldi. Aslında bu mezarların bulunması bu ülkelerde giderek artan bir şekilde ayrımcı davranışları ve eşitlik sloganlarından gerçekte uzaklaşma sürecini göstermektedir. Aslında bu tür suçların boyutunu gizleyemeyen Kanada yetkilileri şimdi bunun sorumluluğundan kaçmaya çalışıyor. Kamenovsan sağa kurtulan 72 yaşındaki Sahil Tat, kimsenin yatılı okulda geçirdikleri süre boyunca çektikleri acılardan sorumlu tutulmadığını, suçluların bir şekilde yargılamanın yükünden kurtulduklarını vurguladı. Hükümet ve kilise arasındaki insan hakları oyunu devam etse de dünyadaki birçok özgür insan ortaya çıkarılan bu suçun boyutları yüzünden şaşırmış ve hayret içerisinde kalmıştır. Kanada'da ayrımcı politikalar sürerken ne hükümet ne kilise bu tür cinayetlerin sorumluluğunu üstüne almak istemiyor gibi görünüyor. Batı ülkeleri göçmenlere ve renkli insanlara yönelik muamelede hep ayrımcı davranışlarını son yüzyıllarda olduğu gibi devam ettiriyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika'nın Küba'nın iç işlerine müdahalesi etrafında. Küba'da kaos olayları ve protestoların devamıyla Amerika'daki Havana karşı radikal hareketler özellikle Florida eyaletinde kamuoyuna Amerika'nın Küba'ya yönelik askeri müdahalesi konusunda hazırlama sürecini başlattı. Buna örnek verilecek olursa Miami eyaletinin Cumhuriyetçi Belediye Başkanı Francis Suarez, sağcı Fox News kanalına verdiği demeçte Amerikan hükümetinden Küba'ya askeri saldırı veya Havana'ya bombardıman seçeneğini Küba'daki protestocuları desteklemek adına göz önünde bulundurmasını istedi. Francis Suarez şu açıklamada bulundu. Bence Washington Havana'ya yönelik bu baskı yöntemini denemelidir. Buna paralel olarak bazı Amerikan Kongresi Cumhuriyetçileri de Demokrat Joe Biden hükümetini kışkırtarak Beyaz Saray'ı askeri seçenek dair Küba'ya yönelik müdahale etmeye, teşvik etme girişimlerine başladı. Bu bağlamda Senatör Ted Cruz Fox News kanalına verdiğimiz işte şöyle dedi. Sosyalistlerin kongrede neden Küba rejimini kınamak için harekete geçmediklerini biliyor musunuz? Çünkü Küba hükümeti sosyalist bir diktatörlüktür. Amerikalı sosyalistler de Küba halkının sosyalistlerden çektiği acı ve zulmü anlatmak istemiyorlar. Bu tür Havana hükümetinin düşmanları Amerika'nın Küba'ya yönelik askeri müdahalesi için zeminin hazırlanmasını ve bu müdahale sonucunda 60 yılın ardından komünist devletin devrilmesini istiyorlar. Tabii ki Amerika'nın Küba'ya askeri müdahalesi konusu yeni bir mesele değil. 120 yıllık bir geçmişi var. 19. yüzyılın sonlarında o zamanki Küba adasının işlerine yönelik artan Amerika müdahalesi Amerikan-İspanyol Savaşı'na yol açtı. Küba halkı için bu savaşın sonucu İspanyol bayrağını indirmesi sonra Amerikan bayrağının altına girmesi oldu. Amerika'nın 80 mil güneyindeki Küba'daki Amerikan doğrudan ve dolaylı hakimiyeti 1 Ocak 1959'da Fidel Castro liderliğindeki komünist devrimine sona erdi. Ancak Amerika'nın Küba'ya siyasi ve askeri müdahalesi fikri hiçbir zaman terk edilmedi.
Amerikalılar bir zamanlar şanslarını o zamanki Amerikan hükümeti için büyük bir yenilgi ve skandala yol açan Domuzlar Körfezi operasyonu ile denediler. Birkaç yıl sonra Amerika'nın Küba topraklarında Sovyet nükleer füzelerinin konuşlandırılması dolayısıyla müdahalesi dünyayı 3. Dünya Savaşı'na bir adım daha yaklaştırdı. O zamanlardan beri Amerika'nın Küba'ya doğrudan müdahale edememesinin kesinleşmesiyle bu kayıp ada ülkesine yönelik kapsamlı yaptırımların tırmanması gündeme geldi. Bu yaptırımlar birincil ve ikincil amaç olmak üzere iki amaç izlemiştir. Birincisi Küba, komünist hükümetine Washington'un taleplerine uyması için baskı yapmak ve eğer bu gerçekleşmezse Küba halkının yöneticilerine karşı isyan etmesi için baskı yaratmaktı. Tabii ki bu iki hedefin hiçbirine ulaşılamadı. Küba yetkilileri Washington'a boyun eğmediler. Küba halkı da ülkedeki komünist hükümetin devrilmesine yol açan ayaklanmalar düzenlemedi. Bu konu Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya karşı müdahale seçeneğini bir kez daha gündeme getirmesine yol açtı. Bu kez Amerika'daki en radikal Küba karşıtı siyasi akımların kafasında bazı Kübalıların son protestolarını destekleme bahanesiyle bu seçeneği öne sürmek geldi. Amerika'nın Latin Amerika bölgesindeki sicil ve yaptıkları göz önüne alındığında bu hususun gerçekleşebileceği söylenebilir. Ancak askeri müdahale fikri gerçekleşirse hem bölge hem de dünya için ciddi siyasi güvenlik sonuçları olacaktır. Değerli dinleyicilerimiz, Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 26 Tir 1400, Hicri Kameri 6 Zilhicce 1442 ve Miladi Takvimle 17 Temmuz 2021 Cumartesi. ...41 yıl önce bugün Hicri Şemsi 26 Tir 1359'da İran'da ilk dönem anayasayı koruma konsey çalışmalarına başladı. İran'ın yeni anayasasının 91. maddesine göre ve İran İslam Şura Meclisi yasa tasarılarının anayasaya uyup uymadığının denetlenmesi açısından İslam hükümleri ve anayasanın korunması için anayasayı koruma konseyi kuruldu. Ve bu konseyin ilk dönem çalışmaları adı geçen konseydeki hukukçuların İran İslami Şura Meclisi'nce seçilmesi ve üyelerin tamamlanmasının ardından Hicri Şemsi 26 Tir 1359'da şekillendi ve çalışmalarına başladı. Adil ve zamanın gerektirdiği hususlar ve güncel meselelere vakıf olan ve İslam İnkılabı rehberince atanan 6 fakih ve yargı erki tarafından meclise sunulan ve meclisin oyu ile seçilen 6 Müslüman hukukçu yargı erkine üyedirler. İran İslami Şura Meclisi'nin çıkardığı yasa tasarılarının İslami ahkam ve anayasaya aykırılık teşkil edip etmediğinin denetlenmesi, anayasanın tefsir edilmesi ve seçimlerin denetlenmesi Anayasayı Koruma Konseyi'nin en önemli görevleri arasındadır. ...34 yıl önce bugün Hicri Şemsi 26 Tir 1366'da Fransa ile İran arasındaki ilişkiler Saddam'ın İran'a karşı dayattığı savaş sırasında kesildi. Fransa hükümeti Saddam ordusunun İran'a saldırısının başlamasından itibaren Irak'ı yoğun bir şekilde destekledi ve savaş sırasında bu destekleri daha da yoğunlaştırdı. Fransa'nın Exocet füzeleriyle donatılan Super Etendard ve Super Fairlon helikopterleri başta olmak üzere çok gelişmiş silahları Irak'a vermesi bu ülkeyi İran gemilerine saldırmasına teşvik etti. Irak'ın Basri rejimi bu silahlardan yararlanarak Hicri Şemsi 1363 yılından sonra tankerler savaşını tüm şiddetiyle yeniden başlattı. Fransa'nın İran karşıtı savaş sırasındaki düşmanca siyasetleri devam etti. Ve nihayet 26 Tir 1366'da Fransa tek taraflı olarak İran'la siyasi ilişkilerini kesti. ...85 yıl önce bugün Hicri Şemsi 26 Tir 1315'te İran'ın Nasta Ali Kattı Üstadı ve ünlü hattatlardan İmadül Kitab lakaplı Mirza Muhammed Hüseyin Seyfi Kazvini vefat etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak kültürü.
Değerli dinleyiciler, Mutfak Kültürü isimli sohbetimizde tekrar sizlerle beraberiz.
Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürünü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışacağız.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresini giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışmaya çalışacağız. Bugün sizleri yine Golestan ilinde yaşayan Aziz Türkmenlerin yaşam tarzı, kültürü ve mutfak çeşitleriyle tanıştıracağız.
Golestan ilinin güzelliklerinden biri bölgenin yerli halkının yanı sıra çok sayıda göçmeni kendine çekebilecek çok etnik çeşitliliğidir. Tabii ki bu etnik gruplar arasında önemli bir kitleyi oluşturan Türkmen ve Sistan, Beluç ve Kazak aşiretleridir. Türkmenler eskiden göçebe bir kabile olarak Orta Asya'da yaşayan Türk asıllı kabilelerdir. Hali hazırda Rusya'nın bazı bölgeleri, Özbekistan, Kazakistan'ın bazı bölgeleri ve İran'ın kuzeydoğu kesiminde yaşıyorlar. İran'daki Türkmenler ülke nüfusunun yaklaşık %2'sini oluşturuyor, yani yaklaşık 1,5 milyon. Türkmence konuşan İranlı Türkmenler genelde Golestan ilinde, yani Hazar Denizi'nin güneydoğusunda ve Türkmen Sahra'da yaşıyorlar. Golestan ilinin geniş bir alanı olan Türkmen Sahra'nın çeşitli kentlerinde İranlı Türkmenler yaşıyorlar.
Zengin kültüre sahip olan Türkmen halkının kendilerine özgün gelenekleri, kıyafetleri, el sanatları, müzik ve yemek kültürü vardır. Güzel Türkmen kıyafetleri ve benzersiz el yapımı takıları her izleyicinin gözlerini kamaştırarak adeta büyülerken, müzikleri ise bu zengin kültürün ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Türkmenlere müziğinin ana çalgısı en küçük dutar müzik aletine benzeyen tamdiredir. Bu müzik aletinin kase ve üzerindeki kapağının dut ağacından yapıldığı, ayrıca kullanılan ahşabın kuruması için onu tandıra koyduklarından Türkmen dilinde tandır anlamında olan tamdire denir.
Daha önce de belirttiğimiz gibi Türkmen kavmi zengin bir kültür ve geçmişe sahiptir. Onlar Müslüman ve Ehl-i Sünnet mezhebine inanan mümin ve İslami geleneklere bağlı aşirettir. Türkmenlerin en değerli gelenek ve göreneklerinden biri ekmek ve sofraya duyulan saygıdır ve tabii ki bu konu Yüce İslam dininde de vurgulanmıştır. Zira Allah'ın nimeti ve bereketi, yani ekmek, içine konulmuştur. Türkmenler genelde yemek yemek için yere serilen ve kaçak olarak bilinen sofranın etrafında otururlar.
Türkmenlerin çok değerli geleneklerinden biri de yemek yemeden önce besmele çekmeleri ve her yemekten sonra aile büyüğü, ki genelde evin erkeğidir, Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler tilavet edilmesi ve diğerlerinin de kendilerine verilen nimetlere şükretmek için amin demeleridir. Türkmenlerin en önemli yemeklerinden çektirme, katlama, börek, çörek, bastırma, beşme ve somse gibi yemeklere değinebiliriz. Sohbetimizin devamında sizlere Türkmenler arasında çok sevilen çektirme yemeğinin de tarifini vereceğiz. Bizden ayrılmayın.
Kıymetli dinleyiciler, sohbetimizin birinci bölümünde Golestan ilinde Türkmen aşireti hakkında kısaca bilgiler vererek onların kültürleriyle sizleri tanıştırmaya çalıştık. Sohbetimizin devamında Türkmenlerin en sevilen yemeklerinden, yani çekderme ile tanışacağız.
Çekderme aslında Türkmenlerin misafirliklerinde, matemlerde ve düğünlerinde kesinlikle pişirilen yemektir. Üstelik Golestan ilini gezmeye gelen turistler ve misafirlerin en sevdiği yemektir. Size vereceğimiz tarifle evinizde hazırlayıp Türkmenlerin damak zevkiyle tanışabilirsiniz. Protein deposu ve çok besleyici olan bu yemek için et veya balık, soğan, domates veya domates salçası ve susam gerekir. Koyun etinden balığa kadar çeşitli etlerle yapılan çekdirmenin farklı çeşitleri vardır. Fakat biz burada koyun etiyle pişirilen çekdirmenin tarifini vereceğiz.
3 kişilik çekdirme malzemesi: 3 ölçek pirinç, 350 gram taze kuşbaşı koyun eti, 250 gram rendelenmiş domates, küp doğranmış bir orta boy soğan, 2 yemek kaşığı domates salçası, isteğe göre tuz, biber ve pilavlık baharat ve yağdır. Tarifine gelince, önce pirinci yıkayıp birkaç saat tuzlu ılık suda bekletin. Pirinçler tuzlu suda beklerken orta boy bir tencereye yağ koyarak küp doğranmış soğanları pembeleşinceye kadar çevirin. Ardından soğanlara biraz zerdeçal ekleyin ve zerdeçalın kokusu duyuluncaya kadar soğanları kavurun. Daha sonra kuşbaşı etleri ekleyin ve kızartın. Daha sonra tuz, biber ve pilav baharatını ekleyin ve karıştırın. Ardından rendelenmiş domatesleri ekleyin ve pişirmeyi bırakın. Domatesler suyunu çekince domates salçasını ekleyin ve diğer malzemelerle biraz çevirin. Böylece salçanın çiğ kokusu yok olur. Ardından 2,5 bardak su ekleyin, tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte pişirmeye bırakın.
Yaklaşık 2 saat süren bu sürenin ardından tuzlu suda beklettiğiniz pirincin suyunu akıtın ve pirinçleri pişen etlerin üzerine ekleyin. Gerekli miktarda su ekleyin ve kısık ateşte pirincin pişmesini ve demlenmesini bekleyin. Yarım saat sonra sizin leziz çektirmeniz hazırdır. Bu yemek genelde yüresel deve ayranı veya yüresel yoğurt, çoban salatası, çiğ sarımsak veya sarımsak turşusu ile yenir.
Gülistan ilinin en önemli turistik kentlerinden biri Bandar Türkmen'dir. Bu liman kentinde halkın çoğu Türkmen'dir. Halkın en sevdiği hobilerden biri Türkmen atı yetiştirmek ve at yarışları ve koşular düzenlemektir. Türkmen atı Safkan Türkmen atı cinsidir ve genelde Gülistan ili ayrıca Türkmenistan ülkesinde yaşar. Liman kentin diğer turistik cazibesi ise Gorgan Körfezi ve Hazar Denizi'nin güzel suları kenarında kurulan pazardır. Bu güzel pazar gezmek, halı, süs eşyaları ve geleneksel kıyafetler gibi Türkmen el sanatlarını satın almak için iyi bir yerdir. Sahil pazarında börek, bişmek ve somsa gibi sokak yemekleri veya yöresel fast foodlarda satılıyor.
Bişme, Türkmen halkının geleneksel tatlılarından biridir ve evde çok kolayca hazırlanabilir. Bişme, hamuru için 2 su bardağı tatlı yoğurdu, 1,5 su bardağı süt, 3 su bardağı şeker, 2 yumurta, 2 yemek kaşığı kabartma tozu, 4'te 1 çay kaşığı vanilya ve 3 bardak un ve 2 yemek kaşığı tereyağı veya margarine ihtiyacımız vardır.
Bu leziz Türkmen tatlısını hazırlamak için önce şeker ve yumurtaları hızlı devirle karıştırıyor, üzerine yoğurt ve sütü ekliyoruz. Ardından yağ ve en sonda da daha önce elenmiş ve vanilya ile kabartma tozu ile karıştırılan unu ekliyor ve karıştırıyoruz. Ele yapışmayan bir hamur hazırlanıyor. Tatlının daha da renklenmesi için zevke göre biraz safran eklenebilir. Hamurun kabarması için dinlenmeye bırakıyoruz. Hamur yeterince kabardıktan sonra oklava ile yaklaşık yarım ila 1 santimetre kalınlığında açıyoruz. İsteğe göre farklı şekillerdeki kalıplarla veya normal çay bardağı ağzı ile hamuru kesiyor, derin bir tavada üzerine yağ gelecek şekilde kısık ateşte kızarıncaya kadar kızartıyoruz. Böylece bişmelerin içi de pişmiş oluyor. Bu leziz Türkmen tatlısını evinizde yapıp ailenizle birlikte tatmanızı umut ediyoruz.
Muhterem dinleyiciler, bize bugün de ayrılan sürenin sonuna geldik.
Sofranızdan bereket, evinizden neşenin eksik olmamasını dileyerek hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ni destekleyici yaklaşımı. Değerli dinleyiciler, İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ni destekleyici yaklaşımı isimli 4 bölümlük yeni seri sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ni destekleyici siyasetlerini ele aldığımız sohbetimizin ilk bölümünde Tahran ile Bakü ilişkilerini ele alacağız. Güney Kafkasya bölgesi her daim, özellikle de uluslararası siyaset çerçevesinde stratejik ve jeopolitik bir öneme sahip olmuştur. Öyle ki büyük güçler her daim bu bölgeye sızmayı planlamışlardır. Rusların Trans-Kafkasya olarak adlandırdığı Güney Kafkasya bölgesi, Kafkasya bölgesinin güney kısmına verilen addır. Kafkasya bölgesi, Kuzey ve Güney Kafkasya veya Trans-Kafkasya olmak üzere ikiye ayrılan Hazar Denizi ve Karadeniz arasında bulunan bölgeye verilen isimdir. Güney Kafkasya'da Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan ve Gürcistan bulunmakta ve toplam yüz ölçümü de 186.100 km² olup 20 milyon nüfusu barındırmaktadır. Güney Kafkasya bölgesi, tarih boyunca İran'ın bir parçası olmuştur. İngilizler, Osmanlılar ve Ruslar her daim bu bölgeye özel ilgi duymuşlardır. Çar Rusyası ise 19. yüzyılın başlarında İran topraklarının bu parçasına saldırdı ve uzun süreli İran-Rus savaşlarını başlattı. Bu savaşların sonunda ise Rusya İmparatorluğu zafer elde etti. Rusya İmparatorluğu'nun zaferi ile bu bölgenin toprakları yüz karası iki sözleşme olan Gülistan ve Türkmençay anlaşmaları ile İran'dan ayrıldı ve Rusya İmparatorluğu'na eklendi. Rusya 1917 yılında yaşanan devrimin ardından ve Sovyetler Birliği'nin kurulmasından sonra Güney Kafkasya'da 3 ülke bağımsızlığını ilan etti ve 1921 yılında Bolşeviklerin de iktidara gelmesiyle Sovyetler Birliği'nin birer parçası haline geldi. Sonunda 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılması ile Güney Kafkasya bölgesinde Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan ve Gürcistan bir ülke olarak kuruldu. İşte bölgede bulunan önemli ülkelerden biri de Azerbaycan Cumhuriyeti'dir. Bu ülke jeopolitik özelliklerinin yanı sıra İran ile sahip olduğu tarihi, medeni, kültürel, etnik ve dini ortaklıklarından dolayı İran İslam Cumhuriyeti dış siyasetinde ve bölgesel denklemlerde önemli bir konuma sahiptir. Sovyetler Birliği'nin dağılması, İran İslam Cumhuriyeti ve Güney Kafkasya ülkeleri, özellikle de Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Azerbaycan Cumhuriyeti 30 Ağustos 1991'de bağımsızlığını elde etmiştir. Buna paralel olarak İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını desteklemek için kısa bir süre sonra 25 Aralık 1991'de bu bağımsızlığı tanımış, böylece resmi ilişkiler de Mart 1992'de başlamıştır. Bu bağlamda Sovyetler Birliği döneminde Bakü'de bulunan İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu bu kez de Büyükelçiliğe dönüştürüldü. tarihsel, dini, etnik, medeniyet ve kültürel ortaklıklar, ortak bir din ve sınır komşuluğu yüzünden yakınlığa sahip olmak, şüphesiz iki İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti milletlerinin yakınlığına ve eğilimine yol açan unsurlar arasındadır. Siyaset bilimi mezunu ve Azerbaycan Cumhuriyeti alanında uzman olan Seyyid Muhammed Rıza Musevi bu konuda şunları yazmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti nüfusunun %93'ü kadarı Müslümanlar, çoğu da Şii'dir. Azerbaycan Cumhuriyeti İran'dan sonra dünyadaki en büyük ikinci Şii topluluğa sahip ülke olarak aslında din iki ülke arasındaki birliğin ana unsurudur. İran İslam Cumhuriyeti zor koşullarda Azeri Müslümanları hiçbir zaman unutmamış ve her zaman onların destekçisi olmuştur.
Tahran Radyosu.
Tüm bunlara ilaveten İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti binlerce yıl boyunca tek bir kimlik altında var olmuştur. Hatta Rus çarlarının işgali ve İran'ın bir kısmının ayrılması da Rusların İslam karşıtı ve İran düşmanlığı siyasetlerine rağmen bölge halkının tarihi ve dini kökleri korunmuştur. Bu bağlamda ayrı bir kimlik oluşturma yönündeki garazkar çabalar ve İslam'a karşı sistematik düşmanlıklar sonuca varamamıştır. Bu baskılar yüzyıllar boyunca iki milleti de öfkelendirememiştir. Her iki ülke halkı ortak kültürel ve tarihi özellikleri korumayı başarmışlardır. Nevruz etkinliklerinin düzenlenmesi, Gencevi ve Hakani Şirvani gibi şairler ve Nahçıvani gibi Müslüman düşünürler, Vedayetullah, Bat Kubei gibi taklit mercileri ortak miraslar olarak sayılmaktadırlar. İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki tarih ve kültürel köklerin varlığı, iki taraf arasındaki ilişkilerin gelişmesi için diğer alanlara göre daha elverişli bir zemin sağlamaktadır. Bu ortak kökler nedeniyle İran İslam Cumhuriyeti her zaman Azerbaycan Cumhuriyeti ile iyi komşuluk ve karşılıklı güvene dayalı bir ilişki kurmaya çalışmıştır. En başından beri İran İslam Cumhuriyeti bu ülke ile çeşitli alanlarda, çeşitli yollarla yakın ilişkilerini ve işbirliğini genişletmeye çalıştı. İran İslam Cumhuriyeti ve İranlılar Azerbaycan'ın bağımsızlığının başlangıcından bu yana bu ülke ile zor günlerin dostu ve bu ülkenin yardımcısı olmuş.
Thank you.